Herkese merhabalar, ben Saim Can Büyük Öztürk. Namı diğer radyofer, kalorifer gibi sımsıcak çocuk olarak radyoferin podcast yayınlarına iki yeni isim daha ekleniyor. Karşımda Jale İpek Özcan ve yanımda Kaan Bığırkan var. Bugünün konusu ise sadece ikimiz arasında, ama ikimiz arasında derken de üçümüz konuşacağız. Bu da ayrı bir mesele. Yani ben de anlamıyorum, böyle bir işe giriştik. Evet, başlıyorum ben. O zaman heyecanla, mutlulukla ve enerjik bir şekilde ikimizin arasındayı başlatıyorum. Evet, hemen geri geldik. İpek, İpek mi diyeyim, Jale mi diyeyim? Nasıl konuşayım İpek?
Fark etme, içinden nasıl geliyorsun?
Tamam, öyle konuşalım. Hangisi içinde, ikisi de geçin. İpek Jale.
İpek söyle, İpek söyle sen.
İpek söyle.
Aynen, İpek tamam. Olsun.
Jale İpek miydi, İpek Jale miydi?
Jale İpek.
Ha, Jale İpek, tamam o zaman. İpek diye hitap edeceğim çünkü sen benim Rize mensupsun ve hep Rize'de ben aslında İpek diye. Telefonumda bile geçen gün İpek değiştirdim, Jale İpek yaptım. Bilerek ne olur ne olmaz, İpekler karışmasın arasından diye. İpek, hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
Hoş buldum, gayet iyiyim, sen nasılsın Saygı?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kaan, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim, iyiyim sen?
Ben de iyiyim, çok iyiyim hele hele de. Yeniden podcast yayınlarına sizlerle başlamak, iki değerli isimle başlamak, hele de insan psikolojisini, materyallerini, her şeyini bilen bir kişi olarak, beni de bilen bir kişi olarak karşımda da hele de İpek varken sizlerle yayın yapmak gerçekten çok değerli. Hele de bu konuda yapmak çok değerli. Çünkü ben gazetecilik eğitimi aldım neredeyse, öyle diyorum yani kısaca. Gazetecilik eğitiminde mesela haber yapmak için bir şey derdik. Mesela bir haber yapacakken röportaj bulmazsa, yani böyle hani o ki, yapacağımız kişi reddederse, kesinlikle bir psikoloğa giderdim. Ve o konu hakkında röportajı yapardım. Ve gerçekten doğru şeyler verirlerdi bana. Hakikatli şeyler. Yani net şeyler verirlerdi. Ben de bu net şeyleri bu sefer sizden almak istiyorum.
İnşallah.
Yani... Şimdi ben böyle ilk programımda, ilk programımızda daha doğrusu, daha telaffuz edersem, ben bizim hakkımızda infolar vermek. Ya benim hakkımda çok info verilir, bilgiler verilir. Ama ben daha çok sizleri de tanıtmak istiyorum. Kaan'cığım, özür dileyerek ilk önce kadınlardan başlıyorum. Jale İpek Özcan kimdir?
Herkese merhaba, ben Jale İpek Özcan.
Kanalıma hoş geldiniz.
Adana'dan katılıyorum yarışmaya. 25 yaşındayım. Aile danışmanıyım.
Canım benim, bu podcast ama. Başka olsun, bir program alamadım ya.
Arada onu da bilgisini geçeyim. Aile danışmanıyım. Eğitimi bunun üzerine aldım. Şu anda da Kaan'la beraber bir aile danışmanlık üzerine ofisimiz var. Danışanlarımızı kabul ediyoruz. İşte insanlarla bir araya geliyoruz. Seminerler ve eğitimler vermeye çalışıyoruz. Böyle.
Çok değerli bir meslek. Bak gerçekten ikinizin şeyini de söylemiyorum yani. Çok buradasınız diye söyleyeyim. Buradasınız diye de söyleyebilirim. Rahatlıkla yüzünüzle karşı arkanızda herkes. Çok iyi meslek. Ben vallahi gerçekten hani medyacı olmasaydım belki de olabileceğin nadir mesleklerden biridir. Diğeri de şimdi burada söylemek istemedim. Neyse. Kaan, sen kimsin kardeşim? Bizi kendini bir tanıt ya. Kim bu Kaan Bağırkan?
Ben Kaan Bağırkan.
Çok güzel bir isim, isim, isim uyumu var ya gerçekten.
Benim asıl ismi gibi.
Yani ben hani tam nasıl hitap ediyorum? Psikolog diye mi hitap ediyorum size?
Aile danışman desek daha doğru olur. Aynen.
Tamam. Doğru telaffuz edeyim ki yanlış bir şey olmasın terminoloji açısından. Aile danışması olmasaydım gerçekten kardeşim astrolist olabilirdim bu isimle, çok rahat olurdum.
Tabii marka.
Net bir isim, Kaan Bağırkan.
Evet, net ya.
Ben Kaan Bağırkan, aile danışmanıyım. İpek'le beraber kendi ofisimiz var Adana'da. Danışan kabul ediyoruz. İşte böyle insanlar bir aradayız. İnsanlara iyi geliyoruz. Onlar bize iyi geliyor. Bence onlar bize daha fazla iyi geliyor bu arada. Çünkü onlardan daha çok şey öğreniyoruz. Ben her danışanımdan daha çok şey öğreniyorum.
Çünkü her meslekte yok mudur zaten?
Her meslekte böyle bir şey var ama bizim meslek hep teori olarak öğretildiği için.
Zaten yani insan olmadan yapılamıyor sizin mesleğiniz.
Yani pratikte daha iyi oluyor.
Meslekten,
onlara görebilmek.
Meslekten ziyade aslında zaten hayat sürekli bir şeyleri öğretmeye meyilli bize.
Evet. Yani
yaşamımızın her adımında sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Yani İnsanları tanıdıkça da yeni şeyler öğreniyoruz. Bizim için artı bir durum aslında bu meslek.
Ya insan ilişkisi öğretir zaten. Öğretmen öğrenci ilişkisidir.
Aynen.
Bir şey öğreniyorsan iletişimi kuvvetlidir.
Anladım
bir
yani.
Bir şey öğrenmiyorsan problem, o ilişki değildir.
O ilişki değildir dedim. Ne, bunu biraz daha detaylandırsana bana biraz.
Şimdi şöyle bir şey var. Hayatınızda bir insan aldığınızda bu arkadaş olur, duygusal bir ilişki olur.
Peki detaylandı dedim de mesela örneklerle mi detaylandırmak gerekir hep?
Ya tabii ki, bence örnekle detaylandırmak
gerekir. İnsan şeyi açısından
bir şey. Söylüyorum. Çünkü soyut bir şey konuştuğumuz için insanlar somut bir şey de görmek istiyor. Sonuçta konuştuğumuz şeyler duygular, bilmem neler. O yüzden somut bir şey görmek istiyor. İlişkilerde de hani bir şey öğrenirsek devam edebiliriz. Ben seninle arkadaşlık yapıyorsam senin bana bir şey öğretmen gerekiyor. ki bir ihtiyacıma hizmet etmen gerekiyor ki ben de senin bir ihtiyacına hizmet edeyim. Aslında bir hizmet söz konusu arada. Bir ihtiyaç ilişkisi söz konusu.
Hocam peki buna biz aslında çıkar ilişkisi diyebilir miyiz?
Doğru bencillik demeliyiz bence. Yani.
Doğru bencillik. Aa, ben bir yani bence de ben bu konuya çok katılıyorum. Yani hani belki başka bir konuya değinmiş gibi olacağım ama fedakarlık konusunda da aslında aynen. Aynısına değiniyorum. Bir şeylerden fedakarlık yaptığında aslında karşısından da bir çıkar bekliyorsun küçük küçük yani. Muhakkak minnet değil. Minnet bekliyorsun. Veya o fedakarlığı zaten o çıkar için yapmış oluyorsun. Ama hani ben bunu şey görmüyorum böyle hani ahlak dışı bir olay olarak görmüyorum. Bunu görenler de var. Bunu ahlak dışı da hani yanlış bir şey olarak da kullananlar.
Aslında bence insani bir duygu bu durum.
Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum.
Zaten insan özü kötü bir varlık. Yani. Biz kötü bir şeyi hale getirmeye çalışıyoruz yaşamımız boyunca.
Tabii. Çok ilginç bir kelime kullandım. Ben cümle kullandım.
Çünkü öyle insan özü kötü bir varlık. Yani insan direkt çıkarı için. Bebek doğuyor. Doğar doğmaz annesini tanımasa bile direkt annesinin memesine yöneliyor. Çünkü o açlık ihtiyacını gidermesi gerekiyor. Aslında annesini kullanıyor. Totalde düşündüğünde. Biz kötü olan şeyi ya hale getiriyoruz. İyi olmaya, iyi insan olmaya, düzgün yaşamaya, dengeli yaşamaya, yani planlı yaşamaya. Yani
insan doğuştan, ben doğuştan sıfır.
Bana göre böyle.
Yok yok yok. Yani herkesin kendine evet. göre bir düşüncesi vardır ve buna inanılmaz bir saygım vardır. Bu ayrı mesele ama mesela ben de şöyle düşünen bir adamım ki senin düşüncene kadar belki düşüncen değişebilir, değiştiriyorsunuz düşüncelerini. Korkmaya başladım burada. Yani şimdi ben insan doğunca ben hep öyle düşündüm. Sıfırdır diye düşündüm. Bunu annesi ve babasının ahlaki ve fiziki ve kültürel yanlışları ve doğruları bunu eksiye ya da artıya yontar diye düşünürdüm. Ama sen doğuştan zaten insan bencildir. Annesinin memesine giderek diye bir tabir kullandı. Bak çok mantıklı bir tabir bence cümle kullandım. Benim aklımı karıştırdın. O ayrı mesele. Yani çok mantıklı.
Ama şöyle bir şey var zaten insanda ilk gelişen özellik psikolojidir. Yani bebek rahme düştüğü anda psikolojisi gelişir. Aslında sıfır doğmuyorsun. O annenin sana kattıklarıyla doğuyorsun. İşte o hamilelik süreci, o doğum süreci aslında bebeğin psikolojisini geliştiriyor. Yani çok klişe örnekler vardır ya hani sağlıklı bir hamilelik geçirin, müzik dinletin karnınıza, onu okşayın, konuşun.
Yalnız çok güzel bir konuya değindik. Biz biraz önce podcast'a başlamadan önce konu üzerinden bir muhabbet etmiştik. Aslında konuyu çok baştan aldık. Gerçekten insanın doğumundan girdik. Evet. Ben buradan gitmesini istiyorum isterseniz siz de.
Tabii en doğrusu budur bu zaten.
Yani insanın doğumundan itibaren psikolojisi veya düşünceleri oluşur gibi bir
evet.
cümle kullandım. Hemen yani. Hemen. Ben bunu kullandım. Ya gerçekten çok ilginç. Peki sen bu konu hakkında bir düşüncen var mı mesela? İnsanın doğuştan bir şeylere yönelmesi veya çıkarcılığının oluşmaya başlaması anlamında bir çıkarın var mı senin de? Sonucun var mı bu konuda? Şimdi
Kaan insanın kötü olduğunu, iyiye yöneldiğini savunuyor.
Evet.
Ben de aslında senin gibi insanın boş bir levha teorisi vardır psikolojide. Boş bir levha olarak dünyaya geldiğini zihnini ve etrafından algıladığı şeylerle iyi ve kötüyü ayırt edebilme özelliğine sahip olduğunu düşünüyorum.
Sen şu an Kaan'da muhalif oldun değil mi?
Şey diyorum şimdi zaten biz de muhalifiz.
Biz de muhaliftik zaten.
Bu program değil kızım. Kapat abi kapat ya gidi. Abi yok abi öyle demedi. Rütük abi falan. Yok şaka yapıyorum tabii. Burada Rütük bir kişi var o da ben. Ayrı mesela. Yani burası benim halim dermişim. Şaka bir yana hani gerçekten bana bak muhaliflik yapın benim işime gelir. Bana reyting kazandırır bu ya. Bana reyting bunlar canım için. Benim için.
Çatışma ama boş levha doğru gidiyor şu an.
Evet boş levha teorisini duydum.
Evet.
Ama onu biraz da açmanı istiyorum ben. Çünkü unutanlar ve şu an Google'a tıklamak istemeyenler senden duymak isteyebilirler.
Ya boş levha teorisi dediğimiz şey ya daha doğrusu bunu savunan kişi insanın dünyaya geldiği zaman zihninin bomboş bir levha olduğunu, içinin hiçbir şeyle dolu olmadığını savunuyor. Dünyaya geldikten sonra etrafından, çevreden öğrendiği şeylerle zihnini doldurduğunu iddia ediyor. Yani ben dünyaya geldim, annem ve babam nasıl bir insansa ona göre iyiliği, kötülüğü, nasıl davranmam gerektiğini, nasıl hareket etmem gerektiğini, bir karaktere sahip olmam gerektiğini o şekilde öğreniyorum. Savunduğu şey bu aslında. Bana mantıklı gelen de bu. Çünkü dünyaya geldiğimiz zaman da aslında hiçbir şeyin farkında değiliz. Tamam, anne rahminde işte psikolojimiz gelişiyor ki işte o annenin gerçekten kendi psikolojisi bebeğin psikolojisini de etkiliyor. Aynı yeme biçimiyle alakalı. Yani annede işte alkol tüketmesi, sigara tüketmesi nasıl bebeği etkiliyorsa annenin psikolojisinin iyi olması da aslında bebeği etkiliyor. Ama dünyaya geldiğin zaman senin iyi bir karaktere sahip olup olmayacağın, ya da kötü bir karaktere sahip olup olmayacağın belli değil. Sen bunu etrafında gözlemlediğin şekilde öğreniyorsun. Şu anki Sayıncan aslında anne ve babanın sana öğrettikleriyle evet. meydana gelen karakter. Ya anladım. Da atıyorum ablandır. Ya da şu an benim ve Kaan'ın sahip olduğu karakter bizim anne ve babamızdan ve çevremizden öğrendiğimiz şekilde ortaya çıkan bir karakter.
Etkileşim ne oluyor? Biz bunu medyada da görüyoruz aynen zaten. Öyle. Hani medya etkileşim diye bir şey yapıyoruz. Yani veya hani insanla iletişim sağladığımızda veya hani mesela ben bunu şöyle çok güzel bir örnek veririm. Hocam da vermişti bu örneği. Şöyle bir durum. Televizyon demişti mesela. Biz televizyondan gördüklerimizden etkileniriz. Yani çocuk doğduğu andan itibaren televizyonu bir süreden sonra televizyonu görür veya interneti görür. Artık çağımızda internet oldu. Televizyonu açanımız olmadı.
Aşağı atlayan çocuk vardı ya bir ara.
Ben bir ara Spider-Man olduğumu düşünüp balkona atlamayı çok düşündüm. O ayrı mesele. Yani belki şu anda karşınızda olmayabilirdim. veya farklı bir şekilde karşınızda olabilirdim. O ayrı mesele. Ama yani buna katılıyorum. Yani televizyon mesela biz öyle örnek verirdik. Televizyon etkiler insanı ve ona göre yontar. Mesela dün annemle şöyle bir muhabbet geçti. Bak çok ilginçti. Yolda giderken hani yaz olması nedeniyle böyle şort giyinen böyle erkekler şort böyle gittiler. Annem dedi ki ya dedi yaz dedi çok sıcak dedi. İnsanlar bak dedi böyle artık olmuş dedi. Ama biz dedi zamanında böyle şeyler giyemezdik. Bak çok güzel. Anne dedim niye zamanında giyemezdin dedim. Kültürel olduğundan düşünmüyorum dedim. Niçin? Sen görmüyordun çünkü böyle şeyleri dedim. Yani benim annem hani yarı köyde yarı şehirde yetişmiş bir insan. Ama hani şehirde olmasından bir süre sonra ama şey olmuş böyle hani çağımızda onların internet olmadığı için ve bence modayı en çok etkileyen şeylerden biri internet olduğu düşündüğüm için mesela o zaman da hani annem görse belki şort o desenli şortları mesela kullanabilirdi, giyebilirdi. Ya ama görmediği için ve dışarıda insanlar böyle giyinmediği için o da kültürel anlamda dedi ki ben şort giyemem. Benim zamanımda bunlar yoktu dedi mesela.
Alışmamış çok, çünkü.
Evet bilmiyor çünkü. Aynen. Etkilenmemiş. Aynen. Yani seni destekleyecek bir şey söylemeye çalıştım burada. Zaten görmediği için etkilenmemiş yani.
İnsanı geliştiren, insanı öğreten şey %50 çevre, %50 aile yapısıdır diye bir şey var aslında. Yani hem sen çevreden etkileniyoruz hem aileden etkileniyoruz.
Bilmiyorum ben yere. Biraz şey kafaya takık olduğum için genetik yatkınlığa. Yani eğer anne hamilelik sürecinde depresif bir ruh halindeyse çok fazla kaygılı bir haldeyse ya da herhangi bir psikolojik rahatsızlığı varsa işte anksiyete, depresyon, panik atak. Çocuğun buna zaten eğiliminin olması çok yüksek oluyor. %60'lar, %70'ler.
Bu arada ben bu yok demiyorum laf arasında evet. girdim ama yok demiyorum. Direkt hani boş bir şekilde geldi vesaire. Ben boş şekilde geldi dememden kastım aslında karakter biçim. Hani kötülükten evet. bahsettiğimiz yani, için.
Tabii hani ama bence buna inandığım için hani çocuk zaten o anneden alıyor çoğu o yatkınlığı, o psikolojik özellikleri. Aslında bence bir nevi de biraz da karakterinin o ilk aşamalarını oluşturuyor bence bebekken.
Olabilir. Lisedeydi. Lisedeydi. Birinci sınıftım ben başka okuldayken. İpek bizde birazlara diye bir olay yoktu çünkü şimdi değineceğim. Biz ne ara yapmışlardı falan değil mi? Ben birinci sınıftayken münazara yarışması vardı. Münazara yarışmasındaki konu çok aklıma şu an takıldı. İnsan doğuştan gerizekalı mıdır, zekalı mıdır? Bak çok ilginç bir konuydu. Çok dikkatimi çekmişti. İnsan gerizekalı, doğuştan gerizekalı. Ben mesela hani belki yanlış tabir kullanıyorum ama ben gerizekalı olduğuna hep inandım. Onu da savundum. Yani çünkü sıfır diye düşünüyorum.
Zeka dediğim bir şey zaten insanın elinde olan bir şey aslında. Geliştirmeye bakıyor. Bunu biri daha söylemişti. Kim hatırlamıyorum ama. En basit şöyle örnek vereceğim.
Küfür gerizekalıyı kastetmiyorum ben bu sırada yanlış bir anlaşılma olmasın. Zekasının geri olduğu. Hani ya yok bir, yanlış tabirleri engelleyelim
mi? Ya bir kömür işleyip elmas yapmak gibi. Zihin de öyle. Zeka da öyle. Bir şey işleyeceksin ki o zekan gelişecek. Yani okuyacaksın ki, öğreneceksin ki. O entelektüel birikimini alacaksın, araştıracaksın ki böyle bir süreç yani. Biraz mücadele gerektiriyor.
Mücadele de bizlere kalmış, insanların varlığına evet. kalmış. Ve bak mesela şimdi de biz mesela bu podcastleri yapmadan toplantı yaptığımızda mesela gündemi değerlendirelim dedik. Ben son olarak da bu gündemi değerlendirerek bu podcast'i kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ya biz bu podcast'i büyük ihtimal 2 gün sonra yayınlayacağız ama ben bu hafta yayınlayacağımız için ben bu hafta diyebilirim. Bu hafta içi pazartesi okullar açıldı.
Evet.
Çocuklar okullara gitti uzun bir aradan sonra. Hele de 11 ilimizde depremden sonra gelişmiş yani depremden sonraki ilk şeylerden biri öğrenciler birinci sınıftakiler için. Şimdi mesela ilk hafta bitti. Bizi dinleyen bir annemiz var. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ya da 4. sınıf ya da 5. sınıfa gidiyor. 5. sınıftan sonra hani erkek ve kızın belli bir şey olduğu için hani artık ailelerim fazla söz geçirilemedi demeyeyim de hani fazla yontamıyorlar çocuklara ama
ergenlik bir başlangıcı.
Evet, ergenliğin başlangıcı oluyor ama ergenlik öncesi çocuklar için bu konuya değinmek istiyorum. Bu bir haftadan sonra artık ödevler verilmeye başlanacak. Çocuklara hele de birinci sınıflar yani alfabe öğrenmeye başlıyorlar veya sayı saymayı da öğrenmeye başlıyorlar. Bir öneriniz olur mu o ailelere? Bir önerilerde bulunmak ister misiniz? Kaan çok derin baktın bana ya. Öyle bir paragraf yazdı yani. Mikrofonu sana bırakıyorum kardeşim. Biz ayrılıyoruz.
Ya benim tavsiyem şu. Sorumluluk vermekten kaçınmasınlar. Evet. Yani en önemlisi bu. Çantalarını mesela çoğu anne çocuğun çantasını bile kendisi hazırlar. Yani birinci sınıf olması çocuğun çantasını kendisini hazırlamayacağı anlamına gelmez. Sen çocuğa o sorumluluk bilincini geliştirmezsen o çocuk zaten o sorumluluğu öğrenemez, elde edemez ve her zaman her şeyi senden bekler. Ödevlerini yaparken anne yardım et, anne ben yapamıyorum. Hatırlamaz mısın? Bir zamanında şahsen benim annem benim resim ödevlerimi annem yapardı.
Benim hayat bilgisi annem yapardı. Vallahi ben de yanlış söylüyorum.
Ama ne oldu? Benim sorumluluk bilincimi kötü etkiledi. Evet. Mesela ben okulu seven biri değildim. Ne ilkokulda, ben üniversite okulu sevdim. Yani okul kavramını sevdim. Çünkü bana sorumluluk verilmedi. Çantamı annem hazırladı, okul annem götürdü, annem aldı. Her şeyi annem yaptı. Aslında annem okudu, ben okumadım totalde. Yani düşünürdüğünü annem okudu.
Çok doğru bir şey söyledi.
O yüzden biraz sorumluluk versinler, ondan kaçınmasınlar. Biraz söz hakkı tanısınlar.
Söz hakkı tanımak
nasıl? Şu anda söz hakkı tanısınlar, fikirlerini alsınlar çocuklarının. Arada çocuklarına bir durum güncellemesi yapsınlar. Ya okuldan geldiğinde bugün okulda ne yaptın? Seni rahatsız çok eden önemli. Bir durum oldu mu? Arkadaşların sana yanlış bir hareket yaptı mı? Hele ki bu çağda yani artık... İğrenç bir çağda yaşadığımız için maalesef bu istismar olayları da arttığı için sık sık sorsunlar. Yani bu akran zorbalığı dediğimiz olay zaten ilkokulda başlıyor. Öyle. En önemlisi bu.
Bir ilde geçtiğimiz günlerde bir pazartesi günü yaşanmış bu olay. İli biliyorum ama şu an söylemek istemiyorum. Bir çocuk öğretmenin aracılığıyla 3. sınıfmış hatırladığım kadarıyla. Öğretmen aracılığıyla daha 1. derste mi 2. derste mi de annesini arıyor. Ve diyor ki anne diyor beni okuldan al ben olmuyorum burada diyor mesela. Bu çocuk neden olmuyor diyor annesi diyor ki hani, neden ne oldu daha üçüncü kız hani, okula yeni gittim bugün. Anne diyor ben farklı bir konuya değineceğim ama hani o konuyu algılamayın ya. Diyor ki Türkçe konuşan iki kişiden biriyim anne diyor.
Kendini yani, yalnız
hissediyor. Evet kendini yalnız hissediyor. İletişim. Ben, bu bak mesela bu çocuk ya. Bu çocuğa annesi vermiş ki iletişim şeyini bu çocuk söylemeyebilirdi evet. Belki. Evet. Kendi içinden yaşayabilirdi. Ki ben bakın hiç uzağa gitmeyin. Hiç uzağa gitmeyin ben. Bazı dostlarım bilir. Mesela benim şu anda radyocu veya podcaster veya televizyon önünde hani show unsuru yaptığım şeyleri bilen arkadaşlarım ve geçmişte de beni gören arkadaşlarım şaşırıyorlar. Çünkü ben ailem ne kadar iletişim şey yapsa da ben hani bir süre sonra annemler işe gittiği için hani elinde olmayan nedenlerle hani bu o zamanki bilgisizlik diyeyim yani yanlış anlaşılmasın ama o zaman hani daha internet daha şey değildi veya sizin gibi danışanlar biraz daha her yerlerde değildi. Yani ona rahat ulaşılabilir değildi.
Zordu, aynen.
Rahat ulaşılabilir değildi. Mesela ben iletişimsizliği yaşadım mı? Şaşırmaların nedeni İpek mesela benim, sen 12. sınıfta tanıdın beni. Ben şöyle bir olay var. Ben 1'den 8'e kadar doğru düzgün hiç arkadaşım olmadı. Neden biliyor musunuz? Evet yani benim doğru düzgün hiç arkadaşım olmadı. Çünkü ben içime kapandım ve hani iletişimi hep şey yapamadım. Sağlayamadım. Bir türlü sağlayamadım. Farklı nedenlerle bir türlü hani elimde olmayan nedenlerle sağlayamadım ve hani belki bunu anneme babama anlatsaydım. Ki ben bunu anne babam ama 2. sınıfta anlattım. Annemler var 2. sınıfta öğrendiler bunu. Üniversite 2. sınıfta yani daha doğrusu. Ben bunu daha önce anlatsaydım belki daha farklı bir yaşamım olmazdı ama dostlarım daha fazla olabilirdi.
Bana. Daha sosyal olabilirdim.
Daha sosyal olabilirdim belki. Bazı şeyler olabilirdi. Mesela ben bunu yaşamış bir insanım. Onun için söylüyorum. Bu 1, 2, 3, 4'te ne öneri vermenizi onun için çok istedim. Çünkü ben bazı şeyleri yaşamış
bir insanım. Şöyle bir durum var. Ben akran zorbalığının dibine kadar yaşamış biriyim. Ve benim bu mesleği seçmemdeki en büyük sebep kendi travmalarımı çözmekti. O okuldaki travmalarımı çözebilmekti. Çünkü şöyle bir şu şekilde büyütüldük yani. Öğretmene verilirdi ve şu söylenilirdi. Eti senin kemiği benim. Yani öğretmen her şeyi yapabilir. Öğretmen seni aşağılayabilirdi herkesin içinde.
Ama şöyle de bir durum var. Bizim anne ve babamız zaten hani yanlış anlaşılmasın, bu eğitim eskiden bu kadar önemli değildi. Kadınlar zaten ilkokuldan sonra yoktu piyasada.
Evet, sizin erkekler de liseye kadar. Da biraz hani daha farklıydı.
Üniversite o zaman yüksek öğretimmiş falan, zordu yani. Ki doğal olarak öğretmenin, muallim diye geçer eskiden de hatta, öğretmenin konumu, bulunduğu mertebe anneler babalarından çok kutsaldı. Yani o öğretecek, benim çocuğum okuyacak bir yere kadar. Başka öğrensin. Çare yok. Haliyle bizim anne babamız böyle yetiştiği için öğretmene verirken doğal olarak eti seni, kemiği benim hesabına veriyorlardı. Al senin olsun, ne yapıyorsan yap, öğret, okusun, bitsin. Çünkü kendileri de bilgiye sahip değil.
Evet.
Kendileri bize ne verebilirdi ki? Öğretmen evet, kutsal olduğu
elinde
için.
Elinde olmayan neden
var. Öğretmen bildiği için zaten aslında bir nevi ondan umut bekliyorsun.
Ama işte çocuğun eti de senin, kemiği de senin.
Çok yanlış.
Çocuk yani. Öğretmene ait bir çocuk değil yani. O çocuğu sen dünyaya getirdin, aynen, sen yetiştiriyorsun. Aynen. Ve o çocuğun aşağılanmaya, hakaret duymaya, arkadaşları tarafından baskılanmaya hakkı yok. O yüzden iletişimi iyi tutsunlar yani. En önemli şey iletişim.
Kısacası zaten akran zorbalığının temel nedenlerinden biri çocukların aslında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmemesinden kaynaklı. Yani çocuksun, bir insana nasıl iletişim kurman gerektiğini öğrenememesinde daha adam akıllı doğal olarak. Ne yapıyorsun? Gidip saçını çekiyorsun. Atıyorum alay ediyorsun ama yaptığın şeyin alay olduğunu, onu küçük düşürdüğünü, onu üzdüğünü farkında değilsin. Bilmiyorsun. Aynen öyle.
Bilmiyor çünkü. Çocuk da yani o konuda ya hak şey değil yani. Yanlış bir, kendince yanlış bir hareket
yapmıyor. Onu da suçlayamazsın. Tabii evet. Ki de. Ya da çocuk ailede şiddeti görmüş, gidiyor sınıfta bunu uyguluyor ama şiddeti o gördüğü için doğru gelen o yani. Hani anne baba kavga ediyor ya da baba anneye saldırıyor, anne babaya saldırıyor. Ya çocuk bunu görüyor, diyor ki tamam diyor, ben de diyor gidip bunu birine yapabilirim. Çünkü öyle öğrenmiş, doğru gelen
çünkü
şey
doğru
o.
Doğru olan bu onun için. Öğrenilmiş davranış diyoruz işte biz buna psikolojide. Bu öğrenilmiş davranışın en büyük göstergesi. Evde yüksek kaos varsa, yüksek sesle konuşuluyorsa çocuk da yüksek sesle konuşur. Çünkü onun doğru olduğunu savunur. Çünkü onu görmüş. Hani bazen şey diyorlar ya işte, sevgisiz büyüyen çocuğa kimse sevgi veremez. Çünkü sevginin ne olduğunu bilmez, onu görmemiş. Aynı şey zaten.
Bilmediği şeyi nasıl kodlasın?
Bilmediği şeyi nasıl öğrensin?
Aynen öyle.
Ya da bunu nasıl geliştirsin?
Yani şimdi sevgi dediğimizde senin zihninde bir şey canlanıyor, Kaan'ın zihninde bir şey canlanıyor. Sevgi deyince atıyorum benim aklıma sarılmak geliyor, ne bileyim annemin işte saçımı öpmesi geliyor atıyorum. Aynen. Bazı insanlar bunu bilmediği için nasıl davranacağını da bilmiyor. Boş yani, onda hiçbir şey yok o şeyin, kelimenin, o somut şeyin altında bir şey atmıyor. Ne yapmak gerekiyor? Aynen. Kısaca... Akran zorbalığı atıyorum varsa, Kaan dediği gibi yani her okul sonrası, okul gününde sonunda çocuğunuza bir sorun. Deyin ki işte okulun nasıl geçti, hangi arkadaşların var, kimlerle iyi anlaşıyorsun, sana karışan, eden bir şey var mı, bugün okulda herhangi bir sıkıntı yaşadın mı, ya da bugün bir şeye ihtiyaç duydun, bunu karşılayabildin mi atıyorum. Ya da bugün günün nasıl geçti, bana anlatmak istediğin, benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı, ama bunu lafı böyle gelişi güzel değil. Oturup
ya da televizyon izlerken değil evet. Yani.
Aynen.
Kumanda elindeki, oğlum nasıl geçti bugün?
Yani karşını alıp göz teması kurarak.
Atıyorum en basit, aynen, göz teması kurarak ya da yemek yiyorsunuz beraber. Masada oturup yemek yiyin çocuğunuzla, o zaman sonra bir masada sohbet olsun o yemek yerken, ki çocuk da alışsın buna. Her gün geldiği zaman siz sormadan o anlatmaya başlasın ki bilin. Bu sefer çocuk da şey olacak, annem beni dinliyor. O zaman ben herhangi bir zorlukla karşılaştığım zaman ya da bir sıkıntıya düştüğüm zaman annem babam yine beni dinleyecek. Bu çocuk da güven uyandırıyor haliyle, ki böyle çocuklarda tabii ki de kendine güvenen, ailesine güvenen daha güçlü çocuklar haline gelmeye başlıyor.
Ya bence en önemli soru şu ya, nasılsın? Yani o çocuğa hiçbiri sormadın. Aynen, nasılsın? Öyle. Yani çünkü
İyi misin?
Bakın bazen biz terapilerde şunu yaşıyoruz. Ben danışanıma halini hatını sorduğum anda ağlamaya başlıyor. Çünkü bugüne kadar nasılsın sorusu sorulmamış gerçek anlamda. Yani iyi misin? Herhangi problemin var mı? Kendini iyi hissediyor musun? Bunlar sorulmamış.
Tabii.
Yani o nasılsın sorusu kadar bence bu hayatta önemli hiçbir soru yok.
Ben de geçen aynı şekilde danışanımla konuştum bunu. İşte ilişkisiyle alakalı bir problemim vardı. Kıza döndüm şey dedim.
İkinizin arasında unutma.
Tabii canım, ikinizin arasında. Ya kıza döndüm şey dedim, bunu şu an hepimiz yaşıyoruzdur. İşte hayatımızdaki insanlara belki biz soruyoruz ama onlar gelip bize hiç bugün günün nasıl geçti sorusu ya da bugün gerçekten iyi misin? O iyi misin, nasılsın sorusu aslında o kadar kıymetli bir soru ki kimse farkında değil ve kimse kimseye sormadığı için aslında içten içe üzüldüğünü, yalnız hissettiğini fark etmiyor. Çünkü alışmışız, bize kimse gelip durduk yere iyi misin diye sormuyor.
Z raporunuzu çıkartın ya, yani kaba tabiriyle. Evet. Her gün Z raporunuzu çıkartın. Bugün neler oldu? Çocuk için de aynısı geçerli. Çocuğa da onu öğretin. Evet. O raporu nasıl çıkartın?
Aslında günlük tutmak. Yani biz hep, evet, annelerimiz bize şeydi. İşte küçükken günlük mü tutsan? Çok saçma gelirdi. İşte şey görüyoruz da işte bugün okula gittim, geldim, yemeğimi yedim, ödevimi yaptım. Şu an öyle mesela.
Geçen gün okudum
ama onu. O kadar değerli ve güzel
biz bir şeydi. Ödev veriyorsun danışanlarımıza,
evet, günlük tutmayı. Evet yani Gün sonunda
çok güzel dedi. Ben evet, çok güzel dedi.
Gün sonunda otur yatağına geçmeden önce kendi bir günlük al. Nasıl istiyorsan pofuduk defterin olsun, evet, ajandan olsun fark etmiyor. O gün duygularını, neler yaşadığın, o duyguları yaşadığına neler hissettiğini, o zorluklara nasıl başa çıktığını yaz. Sonra bir çekil, bir oku, bir bak de ki ben bunları yaşamışım. Bu şekilde de üstesinden gelmişim de.
Çocuğa da öğretmiştim. Aynen öyle. Çocuğa da yaptırdım. Çocuk da günlük yazsın. Çünkü yazdığın zaman o düşünceyi eyleme geçiriyorsun ve sana bir rahatlama alanı oluşturuyor. Beyin öyle çalışır. Beyin kötü bir düşünce sürekli beynin içindeyse ona çözüm bulamaz. Beyin diyor ki hareket etmen lazım. Kağıda dökmen lazım. Kalemi tutman lazım. Sen çocuğa ne kadar o yazmayı alıştırırsan ve ne kadar da işte eve geldiğinde bu İpek'in dediği soruları sorarsan, işte nasılsın, hangi problem oldun, kendini hissediyor musun ya da bunu seni kırdım mı? Bunlar önemlisi.
Anladım. Anladım. Vallahi çok güzel bir program oldu. Su gibi akıp geçti denir ya. Gerçekten su gibi akıp geçti. Ben şu an hani midemizden geçti vallahi. Çok rahattı. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bir sonraki programımızda ben dinleyicilerime çok önem veriyorum. Sizlerin öyle olduğuna inandığım için. Bir sonraki programımızda hangi konulara değinmek istediğimizi bize yazın. İpek, evet. Instagram adresini söyleyeceğim benim hemen.
Danisman İpek, aynen, Özcan profilde de benim fotoğrafım var, görürsünüz.
Tanımak isterseniz de İpek'i görmek isterseniz de İpek'e yazın. Kaan sen de söyle Instagram'ını.
Kaan BGRKL
BGNRK işte Bağır Kaan'ın,
evet,
şeyi yazarsın.
Zaten kocaman logomuz var. Vanessa diye.
Hani Vanessa'ya da kesinlikle, yani veya bana da yazabilirsiniz Radyo Fera her türlü sosyal medyalardan. Yani Instagram daha rahat ulaşılabilir diye, evet, Instagram'ı dedim. Hani hele de bizim çağımızda daha çok. Oraya yazın. Biz de sizin istediğiniz konuları filtreleyelim, konuşalım. Ben moderatör olayım tabii ki de. İki değerli danışman sizlere cevaplasın. Bunlar hakkında bir konuşma yapalım sizlerle. Muhabbet edelim. Ya aynı bunun gibi muhabbet ediyoruz. Eğlenerek vallahi çok güzel.
Tabii Adana'da olanlar eğitimlerimize gelsin.
Kesinlikle, evet, onu da söyleyin. Onu unuttuk.
30 Eylül. Cumartesi günü saat 12.30'da.
Bir daha söyle, bir daha. En başta bul.
Tamam. 30 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da. Evlilikle alakalı bir workshopumuz olacak. Küçük bir atölye düzenliyoruz. Katılmak isteyenler Instagram sayfalarımızda zaten afişimiz bulunuyor.
Telefon numaramızda yazıyor zaten.
Aynen öyle. Oradan işte iletişime geçip daha detaylı bir bilgi alabilirler. Kayıt yaptırabilirler. Gelmelerinden çok memnuniyet duyarız. Çok da mutlu oluruz hatta yani.
Kesinlikle. Ben
çünkü
valla...
ne kadar bir araya gelirsek, ne kadar kalabalık olursak aslında paylaşacağımız şey o kadar da artıyor. Bizim için çok değerli bir hale geliyor.
Burada olsam gelirim valla, bak burada olsam gelirdim.
Bir ha, de yani aslında kimsenin bilmediği bir şeyleri anlatmıyoruz. Biz hepimizin bildiği ya da konuşmaktan çekindiği şeyleri dile getiriyoruz.
Ya da hayata geçiremediklerini.
Aynen öyle.
Enlem su.
Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Yani görüşmek üzere o zaman. Hadi bay bay diyelim birlikte.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi
herkes
bakın.
Herkes kendine iyi baksın. En çok da psikolojisine iyi baksın bence.
Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kalorifer gibi ısınsızlık kalın. Hoşça kalın. Bye bye.